1. Petrus 4. bölüm 3. ayet. İnanmayanların hoşlandıklarını yaparak sefahat, şehvet, sarhoşluk, çılgın eğlenceler, içki alemleri ve ilke tanımayan putperestlik içinde yaşayarak geçmişte harcadığınız günler yeter. Mesih İsa'ya iman ettikten sonra önceki hayatımızı tüm tutku ve günahlarıyla sürdürmek çılgınlık olur. Aslına bakacak olursak gerçekten yeniden doğmuşsak eski hayatımızın içimizde tahrik ettiği arzulara uyarak yaşayamayız. Eskisi gibi yaşayabilirsek yeniden doğuşumuz olmaz. Mesih'e iman etmiş durumdaysak ona kopmaz bağlarla bağlanmışız demektir. O zaman hem dünya hayatını hem de imanlı hayatını bir arada sürdüremeyiz. Bir gün, bugün onun için yaşamalıyız. Bu güzel bir amaçtır. Yaşamımız oldukça kısa. Unutmayalım ki bir gün Rabbimizin önünde duracağız. Kurtuluşumuz konusunda bir kaygımız olmasa bile yeryüzündeki kısa hayatımız konusunda ona hesap vereceğiz. Bir arkadaşıma bereketli bir vaiz hakkında soru sordum. Söyle bakalım, hizmetinin gizli neydi? O günah konusunda vaaz verdi. Günah konusunda konuşurken hep detaylı konuştu ve bu konuya ışık saçtı cevabını aldım. Simon Petrus da burada bu konuya ışık saçmaktadır. Petrus, soysuzlukla, tutkularla, içki düşkünlükleriyle, içkili gürültülü eğlence alemleriyle, sarhoşlukla, yasayı hiçe sayan yalancı tanrılara taparak yaşamaya yeteri kadar vaktimiz yok diyor. Bu ayette sıralanan günahlara şöyle bir göz atarsak, günümüzde imanlı olmayan dünyayı bu ayet gözler önüne serer. Seks günahlarını, içkiyi ve sahte dinleri görürüz. Soysuzluktan burada söz edilir. Buna aynı zamanda sefahat ya da eski Türkçe'de fücur denilir. Yani genel olarak cinsel ahlaksızlıklar içerisinde başıboş bırakılmış düşkünlükler olarak bunlar karşımıza çıkar. Sonra tutkulardan söz ederken bunun içinde şehvet arzularının da bulunduğunu unutmamalıyız. Burada bahsedilen tutkular yasal olmayan, tatmin edilen arzuların her türlüsüdür. Burada özellikle cinsel günahlar söz konusu edilir. Petrus yalancı tanrılara tapıcılık diye devam eder. Kutsal söz bize her kötülüğün kökü para sevgisidir der. Hırs ve açgözlülük günümüzde işlenen putperestliklerdir. Sizi tanrıdan geri çeken şeyler bunlardır. Ve Petrus bu ayetlerde bunları açıkça bize sunar. Hatta iman etmeyenlerin imanlıya bu konuda baskı yapacaklarını vurgulamak isteyen Petrus şöyle devam eder. 1. Petrus 4. bölüm 4. ayet. İnanmayanlar kendinizi onlarla birlikte aynı sefahat seline atmamanızı yadırgıyor. Size sövüyorlar. Sevgili dostum, senin önünde iki yol var. Ya Tanrı'yı hoşnut edeceksin ya da insanları. Bu konuda kendini aldatmaya girişmemelisin. Yani ben hem Tanrı'yı hem de insanları hoşnut edebilirim düşüncesine sakın kapılma. Rabbin ahlak kuralları konusunda insanları hoşnut etmeye giriştiğin anda Tanrı'yı hoşnut etmediğini bilmelisin. Yuhanna 15. bölüm 18. ayette dünya sizden nefret ederse sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin der İsa. Biz İsa Mesih'in izinden yürüyeceksek, onun öğrencisi olacaksak ona yapılanların bize de yapılacağını bilmemiz gerekir. Dünya Mesih'ten o kadar nefret etmişti ki sonunda onu çağırmaya geldi. Sen Mesih'e iman ettin mi kardeşim? Ettiysen bil ki dünya senden nefret edecektir. Yani dünya hayatına katılmadığından, sövüp saymadığından, üçkağıtçılık yapmadığından, rüşvet alıp vermediğinden dolayı sana kim besleyecektir? Aslında dünya senden nefret etmiyorsa senin imanlı hayatında bir eksiklik olduğunu da söyleyebilirim. Burada size genç bir Mesih imanlısının tecrübesini aktarmak istiyorum. 16 yaşındayken bu genç daha Mesih İsa'ya iman etmemişti. Bu durumdayken genç bankalardan birinde iş bulur ve orada çalışmaya başlar. Bir yıl orada kendisini ve yeteneklerini gösterdikten sonra banka müdürü ona söz verir ki ertesi yıl maaşını artıracak ve bankadaki konumu da yükselecektir. Bu delikanlı çalıştığı iş yerinde kendisini güvenlik içinde ve herkesçe sevilerek hisseder. Derken bir gün gençlerin katıldığı bir toplantıya o da katılır ve orada kurtuluş haberini duyunca hayatını Mesih İsa'nın ellerine teslim edip onu izlemeye karar verir. Hatta artık bankada çalışıp kendi konumunu ilerletmektense müjdeci olmaya da karar verir. Bu kararını banka müdürüne açıklar ve bankadan ayrılacağını söyler. Onun çalışkan birisi olduğunu bilen müdür buna fazla engel olmaz ve hatta bir süre onun yarı mesai çalışmasına bile izin verir. Ama genç adam şimdi bir değişikliğin yer almakta olduğunu fark etmiştir. Daha önce herkesce sevilirken şimdi yaşam tarzından dolayı sevilmemenin ne demek olduğunu da tecrübe etmeye başlar. Bu genç imanlı sonunda anlar ki dünya izlemekte olduğu efendisinden nefret ettiği gibi ondan da nefret etmektedir. Burada yanlış anlaşılmaması gereken bir nokta var. Mesih imanlısı dünyadan elini eteğini çekmemelidir ancak dünya hayatına da katılmamalıdır. Geçenlerde bir başka genç ile konuşurken onun da Mesih İsa'ya yeni iman etmiş olduğunu anladım. şu anda turizm işletmeciliği üzerine açık öğretime girmiş durumda. Yaz geldi mi okul masraflarını karşılayabilmesi için kendisine iş bulması gerekiyordu. İş ararken doğal olarak kendi mesleğine uygun bir şey yapmak istediğinden Antalya, Alanya gibi turistik yerlerde garsonluk yapmayı düşünüyordu. Bir ara kendisine ilginç bir teklif gelmiş. Maddi yönden çok cazip bir teklifmiş bu. Diskolardan birinde garsonluk yapacak ve kazanacağı para normalin 2-3 misli olacaktı. Önce heyecanlandı ama işin iç yüzünü araştırdığında bu diskoda kadın pazarlandığını, fahişelik ve türlü pisliklerin yapıldığını öğrendi. Önce düşünmüş, para gerçekten iyi. Benim bu işlere karışmama gerek yok. Bana ne zararı olabilir ki? Ama daha iyi düşününce bir imanlı olarak bunu yapamayacağını kavradı. Daha az paraya namuslu bir aile lokantasında garsonluk yapmayı seçti. Bu gencin bu şekilde karar vermesi beni gerçekten sevindirdi. Sevgili dinleyicim, bir Mesih imanlısı olarak bilinçli şekilde ne günahın içine girebiliriz ne de günahı onaylayabiliriz. İmanlı ruhsal açıdan Tanrı'nın çocuğudur. İçimizde Rab İsa Mesih'in karakteri oluşmaktadır. Aynı zamanda kopmaz bağlarla bağlıyız. O senin ve benim günahlarımız için acı çekti ve çarmı üzerinde canını feda etti. Ancak biz günah içinde yaşayalım diye bunu yapmadı. Doğruluk içinde yaşayalım diye o böyle davrandı. Kutsal ruhunu gönderdi ki içimizde yaşasın ve o kutsal olduğu gibi biz de kutsal olabilelim. Bizi özel bir halk olarak kendisine ayırdı. Çarmıhtaki ölümüyle bizi kendi bedeni olan kilise topluluğuna vaftiz etti. Şimdi içimizde yaşamakta olan kutsal ruhun bizi gün be gün doldurmasını ve sadece Rab için yaşamayı arzu etmeliyiz. Eski arzular, eski tutkular Mesih'le birlikte çarmıha çakılmıştır. Biz artık günaha öldük. Çünkü Mesih bizim yerimize çarmıhta günaha karşı öldü. Evet, biliyoruz ki kendi gücümüzle günaha karşı koyamazdık. Bu nedenle gereken işi kendisi yaptı ve bize de günaha karşı durma gücünü verdi. Petrus bizi günah işlemeye teşvik edenler hakkında 1. Petrus 4. bölüm 5. ayette şöyle yazar. Onlar ölüleri de dirileri de yargılamaya hazır olan Tanrı'ya hesap verecekler. Kimdir hesap verecekleri bu kişi? Bu İsa Mesih'tir kardeşim. İlk gelişinde kendisiyle alay edilen, kendisine işkence edilip çarmıha çakılan bu İsa ikinci gelişinde tüm dünyayı yargılayacaktır. Evet, hem ölmüş olanları hem de onun ikinci gelişinde yaşamakta olanları yargılayacaktır. O zaman sormalıyız, Mesih'e iman etmiş olanları da yargılayacak mı? Evet, kesin olarak yargılayacaktır. Bundan hiçbir kuşkunuz olmasın. Herkes yargılanacaktır ama Mesih imanlısı kurtuluş konusunda yargılanmayacaktır. Mesih İsa'ya iman ettiği zaman onun günahları tümüyle İsa'da bağışlandı ve yeniden doğdu. Bu konuda ona hiçbir yargı yoktur ama yine de yeryüzünde geçirdiği zamanı nasıl değerlendirdiği konusunda Rab'be hesap verecektir. İmanlı hayatını doğruluk yolunda yürüyerek geçirecekken günah içinde yaşamışsa Rab bunun hesabını ondan sorar. Yani Tanrı çocuğunu disiplin eder. Günah konusunda dünyayı yargılayacağına göre imanının işlediği günaha göz yumacak mıdır? Hayır. O zaman ne yapar? Madem ki İsa kendisine iman etmiş olanlar için öldü ve onların günahlarını kanıyla temizledi, o zaman imanlının işlediği günaha ne olacak? Rab bu dünyadayken imanlıyı terbiye eder. Kutsal ruh imanlıya günahını gösterir ve imanlı bu günahından vazgeçmezse Rab türlü yollardan onu disipline etmeye başlar. 1. Petrus 4. bölüm 6. ayette çünkü ölüler bedence öbür insanlar gibi yargılansın ama ruhça Tanrı gibi yaşasın diye müjde onlara da bildirildi der. Sevindirici haber neden duyurulmaktadır? Çünkü insanlar üzerine inecek korkunç bir yargı bulunur. Bu yargıdan kaçmak imkansızdır. Yılanın deliğine, kuşun kanadının altına girsen bile bu yargı seni bulur. İşte bu nedenle Tanrı korkusunun ne demek olduğunu bildiğimizden siz dinleyicilerimizle bu iyi haberi yani İncil'in müjdesini paylaşıyoruz. Haber nedir? İsa Mesih günahlarımız için çarmıhta öldü ve 3 gün sonra dirildi. Şöyle ki, her kim ona iman ederse yok olmasın ama sonsuz yaşama sahip olsun. Sevgili dinleyicim, bu ayette Petrus sevindirici haber ölülere dahi bildirildi diyor. Burada fiziksel açıdan ölenler hakkında yazmaz. Ölümden sonra yargı vardır. Kurtuluş ancak bu hayatta insana sunulur. Ancak ruhsal açıdan milyonlarca insan ölür. Yani bunlar Tanrı'ya ve Tanrı'nın sevindirici haberine karşı ölü olanlardır. Yuhanna 5. bölüm 24. ayette size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir der İsa. İsa'nın bu sözünden de açıkça görüyoruz ki günahları Mesih'te bağışlanmamış insan ölüdür. İşte bu ölü kişilere sevindirici haber duyurulmaktadır. İsa bu ölüm yaşam konusuna başka bir kere daha değindi. Çok sevdiği Lazar ağır bir şekilde hastalık sonucunda ölmüştü. Onu bir mezara koydular ve Lazar'ın ölümünden 4 gün sonra İsa Lazar'ın ailesini görmeye gitti. Lazar'ın kız kardeşlerinden Marta daha erken gelmediği için İsa'ya yakarınca İsa ona kardeşin dirilecek dedi. Marta bunu yanlış anlayınca Yuhanna 5. bölüm 25 ve 26. ayetlerde size doğrusunu söyleyeyim. Ölülerin Tanrı oğlunun sesini işitecekleri ve iştenlerin yaşayacakları saat geliyor geldi bile. Çünkü baba kendisinde yaşam olduğu gibi oğula da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi dedi. Bu ne demek olur? Biz günahlarımız içinde ölüyken İsa Mesih'e iman edince yaşamın kendisi olan İsa bize sonsuz yaşamı verir. İman etmeyenler zaten günahları içinde ölüdürler. Paulus Efesli inanlara yazarak aynı konuda Efesliler 2. bölüm 1 ve 2. ayetlerde sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Ruhsal açıdan ölüyüz. Paulus sözlerine şöyle devam etti. Efesliler 2. bölüm 2 ve 3. ayetlerde bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümdarlığın egemenine yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık diyor. Petrus bu ayette aynısını söyler. İşte duyurduğumuz haber böyle üstün bir kişinin haberidir ve bu haber duyurulmaya devam etmektedir. Sevindirici haber duyurulduğu zaman iki tane sonuç ortaya çıkar. Bazıları bu habere inanıp Mesih'e iman ederler ve imanları sayesinde sonsuza dek yaşarlar. Öbürleri ise iman etmeyip Mesih'i reddederler. Onlar zaten ruhsal ölüm içindedirler ve son yargı gününde sonsuz ölüme gideceklerdir. Bu ikinci grup insan ise günahları içinde ölüdür. Bunlar Tanrı'ya karşı ölüdürler. Yine de Petrus herkese uyararak 1. Petrus 4. bölüm 7. ayette her şeyin sonu yakındır. Bu nedenle sağduyulu olun ve dua etmek için ayık durun der. Her şeyin sonu yakındır diye yazarken bu gerçek Petrus'un yaşadığı dönemde olduğu kadar şimdi 21. yüzyılda da aynı geçerlilikte ve aynı aciliyettedir. İsa yakında gelecektir. Paulus da Titus'a yazarken bunu Titus 2. bölüm 13. ayette şöyle hatırlatır. Bu arada mübarek umudumuzun gerçekleşmesini Ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz der. Evet, imanının beklemesi gereken en önemli olay budur. Yalnız bir olay değil. Bizim aynı zamanda bu kutlu umudumuzdur. Bir gün Rab bu dünyayı olduğu yerde durduracak ve yargılayacaktır. Kendisine ait olanları dünyadan alıp yanına çekecektir. Orada Rabbin yargı kürsüsü önünde duracaklar. Kurtuluşları konusunda değil ama onlara verilecek olan ödüller konusunda bu gerçekleşecektir. Yeryüzünde yaşadıkları yaşam konusunda yine bunun hesabını vermek için bu kürsü önünde durulacaktır. Herhalde bu uyarı bizi tümüyle Rab için yaşamaya teşvik etmelidir. Bu nedenle tutkuları yenerek ayık olarak dua edin diye biz teşvik ediliriz. Tutkuları yenmek bize düşen, kendi irademizi Rabbin iradesiyle birleştirerek yapabileceğimiz bir iştir. Ayık olarak yaşamasını öğrenip öğrenmememiz oldukça önemlidir kardeşim. Burada sarhoşluktan söz edilmez. Hayır, mantıksal açıdan ayık olmamızı, çevremizde olup bitenleri tam bir netlikle görebilmemizi bize buyurur. Yani bize denir ki akıllıca davranın. Akıllı bir imanlı ilk olarak Tanrı sözünü çok iyi bilir. Rabbin sözü onun ayaklarına ışık saçacaktır. Aynı zamanda kutsal söz en derin gerçeklerle doludur. Onu çalıştıkça bu konuda ne kadar cahil olduğumu tekrar ve tekrar anlıyorum. Sevgili dinleyicim, ayık yani aklı başında bir Mesih imanlısı Tanrı sözü hakkında bilmesi gereken her şeyi bilmeye çaba gösterecektir. İmanlı aynı zamanda bu dünyadaki şeyler konusunda da akıllı olmalıdır. Rab İsa sevindirici haberi yaymaları için öğrencilerini gönderirken Matta 10. bölüm 16. ayetti. İşte sizi koyunlar gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olun dedi. Açık göz olmakta hiçbir sakınca yok. Ancak açık gözlülüğümüz iyi bir yürekle ve iyi yolda olmalıdır. Tanrı bizlerin açık gözlü olmasını buyururken hiçbir zaman yılan gibi sinsi olmamızı buyurmadı. Ayık olarak dua edin dediğinde dua ederken yüreğimizde sevincin olması, güvenin olması ve Mesih'in gelişini bekler durumda olmamız işaret edilir. Genelde Rab'de sevinemiyoruz. Bu nedenle de dua toplantılarımız ölüdür. Ama bizim Rabbimiz yaşayan bir Rab'dir. İsa Mesih dostum diridir. 1. Petrus 4. bölüm 8. ayette her şeyden önce birbirinizi candan sevin. Çünkü sevgi birçok günahı örter der. İnanlar topluluğunda kardeşlerimiz var. Onları sevmeliyiz. Aslında sevmemiz buyurulur. Çünkü Rab o göksel sevgisini yüreklerimize kutsal ruhun aracılığıyla dökmüştür. Bize kardeşleri sevebilme yeteneği sağlanmıştır. Bu nedenle her imanlı diğer imanlarla olan paylaştığına dikkat etmelidir. Rabbe iman eden herkes için içtenlikle bir sevgiye sahip olmak büyük bir ihtiyaçtır. Böyle bir sevgi diğer imanların hata ve eksikliklerini başka insanların önünde sergilemez. Tersine onların hatalarını görse bile kardeşinin olumlu yönlerini övmesini bilir. Birisi şöyle der, nefret her şeyi mahveder, sevgi ise bu şeyleri örtme görevini üstlenmiştir. Aslında bu sözü söyleyen kişi herhalde Süleyman'ın özdeyişlerinden bir alıntıyı kendi sözleriyle aktarmış olmalıdır. Kutsal kitapta Süleyman'ın özdeyişleri 10. bölüm 12. ayette şöyle der, nefret çekişmeyi azdırır, sevgi her suçu bağışlar. Petrus bunun sonuçlarını bize hatırlatır. 1. Petrus 4. bölüm 9. ayet, söylenmeksizin birbirinize konukseverlik gösterin der. Kardeşlere sevgi göstermenin bir yolu da söylenmeden, mırıldanmadan konukseverlik göstermektir. Petrus bu öneride bulunurken o dönemde ortamın nasıl olduğunu hatırlamamız gerekir. Baskı altında yaşamakta olan Mesih imanları bazen onları yok etmek için, kovalayan kişilerden kurtulmak için saklanmak zorunda kalıyorlardı. Belki de yiyecek stoklarının azaldığı ya da saklanmak için bir yere ihtiyaçları olduğu zamanlarda öbür imanların konukseverliğine büyük ihtiyaçları olacaktı. Yalnız acil durumlarda değil, her zaman konukseverlik bir Mesih imanlısının en büyük ayrıcalıklarından birisi olmalıdır. 1. Petrus 4. bölüm 10. ayette her biriniz hangi ruhsal armağanı aldıysanız bunu Tanrı'nın çok yönlü lütfunun iyi kahyaları olarak birbirinize hizmet etmekte kullanın der. Burada almış olduğunuz ruhsal çağrı derken kutsal ruhun verdiği armağanlar söz konusu edilir. Petrus kutsal ruhtan gelen esinle düşüncelerimizi bu armağanlara çevirmek istemektedir. Birçok armağan vardır. Paulus Korint'teki imanlara yazdığı 1. mektubunda bunlara değinirken tek bir beden vardır ama bedenin birçok üyesi olduğu gibi tek olan Mesih'in bedeni de tektir ama onun birçok üyesi vardır der. Bu nedenle de çeşitli kişilere çeşitli armağanlar verilmiştir. Benim bildiğim bir şey var. Eğer sen yeni doğuş mucizesiyle Rab İsa'ya bağlanmışsan sana da kutsal ruhun bir armağanı verilmiştir. Bu armağan seni beslemek için değil, başkalarına yardım etmek için sana verilmiştir. Bunu Rabbin hizmetinde sevgili dostum kullanmalısın. Petrus bu mektubunda ruhsal armağanlara biraz daha açıklık getirerek 1. Petrus 4. bölüm 11. ayette şöyle der. Konuşan Tanrı'nın sözlerini iletir gibi konuşsun. Başkalarına hizmet eden Tanrı'nın verdiği güçle hizmet etsin. Öyle ki İsa Mesih aracılığıyla Tanrı her şeyde yüceltilsin. Yücelik ve kudret sonsuzlara dek Mesih'indir. Amin. Önce şunu söylemeliyim ki kilise topluluğunda ayağa kalkıp da konuşacak olan kişinin Rab'den alması gerekir. Eğer bir kişi Rab'bin sözünü açıklayıcı ya da Rab'den gelen bir teşviki, aktarıcı nitelikte söz söylemeyecekse hiç konuşmasa daha iyi olur. Vaaz kürsüsü Rab'bin sözünü insanlara vermek içindir. Eğer biz kutsal kitabı öğretmiyorsak kendimizi ve başkalarını aldatmamalıyız. Rab'bin sözünü açıklama yeteneği Rab'den gelir. Kutsal ruhun armağanlarından birisidir ve onun bedeni olan kilise topluluğunun yararına kullanılır. Bazen bir vaizin açıklama tarzı bir kişiye hitap etmezken başka bir vaazın açıklama tarzı ona hitap edebilir. Birisi öbüründen daha iyi bir vaiz sayılmamalıdır. Bizim işimiz vaizleri yüceltmek değil Tanrı'yı yüceltmektir. Öyle ki Tanrı her konuda İsa Mesih aracılığıyla yüceltilsin diye Petrus yazmıştır. Yani Rabbin sözünü öyle bir şekilde öğretmeliyiz ki her zaman Tanrı İsa Mesih aracılığıyla yüceltilsin. Şimdi sevgili dinleyicim, Petrus başka bir çeşit acı hakkında yazacaktır. Unutmayalım ki Petrus bu mektubunu Roma'dan yazar. Mektubun yazıldığı yıllarda Roma İmparatorluğunu yöneten çılgın Nero'ydu. Anadolu ve Orta Doğu Roma'nın yönetimi altındaydı o dönemde. Petrus da mektubu Anadolu'daki imanlara yazmıştı. Kuşkusuz bu insanlar Mesih İsa'ya olan imanlarından dolayı elem çekiyorlar, birçokları da öldürülüyordu. Çılgın Nero'nun Mesih imanlarına karşı başlattığı baskılar bir girdap gibi genişlemekteydi. Roma İmparatorluğu'nun her köşesini içine çekip imanlara aman vermiyordu. İmparatorluğun merkezi olan Roma'da Mesih imanlarına işkenceler yapılmaya başlamıştı. Şimdi Petrus Anadolu'daki imanları da onlara doğru gelmekte olan yoğun işkencelere hazırlamak ister. Birçokları imanları uğruna şehit olacaktır. Ama ölüm bu ilişkide kapımızı çalmayacak olsa bile her imanlı Rab uğruna elem çekmeye çağrıldı. 1. Petrus 4. bölüm 12. ayette sevgili kardeşlerim, sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın der. İtiraf etmeliyiz ki baskılar, sıkıntılar gelip de kapımıza dayandığı zaman hemen acayip bir durumun geliştiğini düşünüyoruz.
Bize öyle gelir ki bizden başka hiç kimse bu gibi denenmelerden ve sıkıntılardan geçmemiştir. Bir ruhsal çoban anlatıyor. Bir kez hizmet vermekte olduğu kentin fakir mahallesinde birisinin aile fertlerinden birisi intihar etmiş. Aileye uğutmaya giden bu çoban onlara Rabbin sözünden teselli edici parçalar okumaya başlayınca ailenin başı gözyaşları içinde ona sormuş. Acaba bu olay neden bizim başımıza geldi? Eminim ki hiç kimse böyle bir acıyla boğuşmak zorunda kalmamıştır. Ruhsal çoban onların derdini dinleyip biraz daha teselli verdikten sonra kentin zengin semtlerinden birini ziyarete gitmiş. Ya rastlantıydı ya da Rab ona bir şeyler söylemek istiyordu. Gittiği bu zengin semtteki zengin ailede de kısa bir süre önce birisi intihar etmiş. Ve ruhsal çobana ne sordular biliyor musunuz? Fukara aile reisinin sorusunun aynısı. Acaba bu olay neden bizim başımıza geldi? Eminim ki hiç kimse böyle bir acıyla boğuşmak zorunda kalmamıştır. Evet, acı ve elem kapımızı çaldığı zaman sanki elem çeken sadece bizmişiz gibi bize geliyor. Değerli dostum, şu anda senin ne gibi sorunlar içinde boğuşmakta olduğunu bilmiyorum. Ama seni bu sorunlar içinde teselli etmeyi isterim. Başına gelenleri hiç olmayacak bir şeymiş gibi yadırgama. İnanın başkaları da aynı yoldan geçtiler. Başka kişilerin çektikleri acılardan fazlasını Rab size vermeyecektir. Hatta Tanrı sözü Rab dayanabileceğinizden daha fazla denenmeye bizi sokmaz der. Rab hizmetçisi ve kulu olarak seçildiği zaman Paulus, Elçilerin İşleri 9. bölüm 16. ayette benim adım uğruna ne kadar sıkıntı çekmesi gerekeceğini ona göstereceğim dedi Rab. Paulus dayanabileceği acı sınırına ulaşmıştı. İnan kardeşim, Rab seni dayanabileceğin sınırın ötesine zorlamayacaktır. Onun için şu anda başına gelmekte olan sıkıntılı durumun acayip olduğunu düşünme. Evet, biliyorum. Hepimiz bu yanlış sonuca varabiliriz. İmanlar olarak bizim için her şeyin güllük gülistanlık olacağını düşünüyoruz. İşler aksamaya başlayınca da acaba ne yaptım? Neden bunlar başıma geliyor diye şaşırıyoruz. Bugün doktora gitsem ve muayeneden sonra doktor benim kanser hastalığına yakalandığımı söylese doğal olarak bunu rahatlıkla karşılayamam. Öyle bir yapıya sahibiz ki her şeyin düzgün gitmesini istiyoruz. Başkalarının kansere yakalanmaları bizi şaşırtmıyor. Ama ben kansere yakalanabilir miyim? Ne demişti Petrus? Üzerimize gelen bu sıkıntılar bizi sınamak içindir. Ateşten geçercesine sizleri eriten çile diyor Petrus. Bu sözüyle hiç de abartmıyordu. Davut peygamber Rabbin denemesinden söz ederken ateş simgesini kullanmıştır. Ateşte gümüş arıtırcasına diyor. Rabbin onu arıttığından söz ediyor. Bu düşünce akımını tüm kutsal kitapta görebiliriz. Petrus bu ateşli denemeden söz ederken eminim ki kendi tecrübelerinde düşünmüştür. Daha sonra tarih yapraklarından öğreniyoruz ki Petrus Rab İsa Mesih'e olan imanından dolayı öldürülmüştür.